Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Ses Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Devamlı konuğumuz Sayın Selim Cerrah'la bugün yine sizlerin karşısındayız. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sizinle enine boyuna bir aslında 15 Temmuz değerlendirmesi yapmıştık başka bir programda ama bu programda 15 Temmuz'un öncesini, 15 Temmuz gecesini ve 15 Temmuz sonrasını konuşmak bugüne nasipmiş. Dün tüm Türkiye'de, hatta bir haftadır tüm Türkiye'de meşum karanlık FETÖ darbe teşebbüsünün ikinci yılı kutlamaları, yani onun püskürtülmesinin kutlamaları, onun akim bırakılmasının kutlamaları yapıldı. Evet. Bütün şehirlerde, şehir merkezlerinde insanlar toplandılar. Bu melun örgütü lanetlediler. Siyasilerle halk bir araya geldi. Tekrar o gecenin anısına salalarımız camilerden evlerimize, kalplerimize, yüreklerimize, kulaklarımıza girdi. 15 Temmuz siz bu milletin tarihinde çok önemli bir dönemeç noktasıdır dersiniz. Hep öyle tarif edersiniz. Ben geçen gün küçük bir anekdot size teyit için aktarayım ve sözü size bırakayım. Geçen bir yazar arkadaşımız 99 depreminde Türkiye devleti sınıfta kaldı. STK'lar, millet devletten önce refleks gösterdi. Aşevleri kurdu. Deprem altında kalmış insanları, göçük altında insanları kurtarmaya çalıştı. Devletin oraya olayı kavraması ve müdahale etmesi bir haftayı buldu. 15 Temmuz gecesinde de eyvallah, Cumhurbaşkanımızın sokağa çağrısı anlamlıydı. Başbakanımızın bu bir kalkışmadır demesi anlamlıydı ama bizatihi ben kendi o geceki refleksimden biliyorum ki biz bu açıklamaları resmi olarak açıklamadan bile sokaktaydık. Yani millet bu açıklamaları beklemeden de aslında sokağa çıkmıştı. Yani bizim milletimizin refleksi devletimizden öncedir diyor yazar. Evet. Büyük bir millet.
Çok.
Dün buna yakışan bir kutlama çerçevesinde çizildi. Cumhurbaşkanımız saat 9'da da İstanbul'da ki anıtta da bir konuşma yaptı. Köprü üzerinde dev bir adeta gece mitingi de organize olmuş oldu. Ne diyorsunuz? 15 Temmuz üzerinden 2 yıl geçti. 15 Temmuz'un etkileri geçti mi? Yeni 15 Temmuz'lardan kurtulmak için neler yapmalıyız? 15 Temmuz'u yeterince idrak edebildik mi?
Şimdi öncelikle tabii insan elindeki ışığı rüzgardan korursa önü aydınlık olur.
Eyvallah.
Yani devlet önemli bir aygıt. Devletsizliğin ne olduğunu bugün Suriye'de, yıllardır Filistin'de, başka yerlerde görüyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz aslında hani Türkiye'nin siyasal tarihi konuşulurken hani işte devletin milleti kavramı konuşulurdu. Artık milletin devleti kavramı konuşuluyor 15 Temmuz'dan sonra.
Eyvallah.
Millet devletini kurdu. Bu millet bu devleti kurmuştu aslında. Yani Osmanlı yıkıldıktan sonraki süreçte ama sonrasında devletin milleti olmuştu. Bu gerek siyasal dizayn açısından, gerek eğitim politikaları açısından, gerek sosyoloji açısından, güç mücadeleleri açısından hep Jacoben tepeden yönetilen bir devlet anlayışı. Bu duvara tosladı. Şimdi Batı dediğimiz uygarlık, daha önce de konuştuk burada, özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın mağluplarını parlamenter sistemle, ki İkinci Dünya Savaşı mağluplarını da aynı şekilde yönettiler. Türkiye'de böyle yönettiler ve bu sistemin kendi iç zaaflarından istifade ederek sistemin içerisine saatli bombalar yerleştirdiler. FETÖ bunlardan bir tanesi.
Mayınlar, bombalar yerleştirdiler.
Eyvallah. Yani bu toplumun fay hatlarının içerisine girecek ve yönetici. Şimdi Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu parlamenter sisteme geçtiği günden itibaren darbelerle yüzleşiyor. Yani Osmanlı'da darbeler olmuş. Peki ne bu darbeleri tetikleyen veyahut da örten şal? Din. Hı hı. Yani Osmanlı padişahı halife Şeriat isteriz diye halife karşısına çıkıyorlar. Kim istiyor şeriatı? Gayrimüslim unsurlar.
Kimden istiyor?
Müslümanlar.
En büyük din otoriteleri istiyor.
Yani şimdi rahmetli Mehmet Akif hani geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi vermiş? Tarihi tekerrür diye efendim tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Diyor. Şimdi bir kere Osmanlı döneminden itibaren başlayan saray darbeleri, darbe vesayet ilişkileri konusunu bizim bir oturup konuşmamız gerekiyor. Yani FETÖ veya bir başkası yani şu anda sistem işte Sayın Cumhurbaşkanımız darbeler dönemi kapanmıştır diyor. Doğru bir siyasetçi olarak onu söylemesi lazım. Ama biz bunu 28 Şubat'tan sonra da söyledik. 27 Nisan'dan sonra da söyledik. Değil mi?
Evet.
Yani
ama kapanmadığını gördük.
Kapanmadığını gördük. Dolayısıyla milletin aklı bugünden itibaren eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti yaşayacaksa ki yaşaması gerekiyor. Çünkü Türkiye insanlık için makbul bir dua ve büyük bir umuttur. Aziz bir emektir. Aynı zamanda insanlığın vahasıdır Türkiye. O sebeple Türkiye'nin güçlü ama gücünü milletinin değerlerinden alarak bir güçlü, merhametle, adaletle bir güçlü bir devlet olarak varlığını koruyabilmesi için bu coğrafyada mutlaka egemenlik dediğimiz meselenin bu milletin evlatlarının elinde olması gerekiyor.
Eyvallah.
Yani devletin egemenliğini başka unsurlarla paylaşmamak gerekiyor ki buna belki ileride başka bir zaman konuşuruz ama Avrupa Birliği de dahildir egemenliğin paylaşılmaması gereken yerler konusunda. Onu da söyleyeyim ben antiparantez. Dolayısıyla tarihten ibret alırsanız, okursanız anlamlandırırsınız. Meseleleri daha iyi anlamlandırırsınız. O açıdan okumak gerekiyor. Tekrarlanan tarih ders alınmayan, hataları tekrar edilen tarihtir. Darbeler neden tekrarlanıyor? Darbe sonrası dönemde sivil siyaset dediğimiz siyasal aktörler darbeyi engelleyecek, darbecileri caydıracak mekanizmaları oluşturamıyorlar. Yani ilk defa işte 12 Eylül darbecileri biliyorsunuz yargılandı. 28 Şubatçılar da
yargılandı.
Yargılandı. Yani darbeciler ilk defa yargılanabildi Türkiye'de. Şimdi tabii 15
FETÖ'cüler
de güçlü bir şekilde yargılanıyor. Ama cezaların ağırlaştırılması, şimdi ihanetin cezası bellidir. Ya darbe ihanettir. İdam meselesinin yeniden Türkiye'nin gündemine gelmesi gerekiyor. Çok güçlü bir şekilde gündemine gelmesi ve halledilmesi gerekiyor ki çok ağır ve caydırıcı cezalar konulması gerekiyor. Dolayısıyla insanın tabiatında var olan unutkanlık sebebiyle unutuyoruz. İkide bir gelip darbelerin üzerine bir kısım soslar ekleyerek bizi şey yapıyorlar, yolumuzdan alıkoyuyorlar. Şimdi bir Rus tarihçi bugünkü özellikle Yeni Şafak gazetesinde Zekeriya Kurşun'un yazısını dinleyicilerimize okumalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bu darbeler tarihi açısından. Ben oradan bazı bölümleri şimdi paylaşayım. Lütfen. Müsaade edersen. Diyor ki ben Rus tarihçi Danilevski'nin yanında diyor. Çalıştım diyor Türkiye'ye geldiğinde bir proje kapsamında. O demişti ki bana her 10 yılda bir darbelere maruz kalır Türkiye. Demokrasi dikiş tutmayacak demişti diyor. Ben itiraz etmiştim ona diyor. Yani yazın içerisinde bazı bölümleri böyle kısa kısa paylaşayım oradan müsaade edersen. Diyor ki anayasa sisteme geçtiğimiz 1876 yılından itibaren onlarca darbeye şahit olduk. Her seferinde şokları unutarak o ortama alışarak aynı hataları tekrarladık. Darbelerin tamamı, çok ilginç bir tespit bu, güçlü liderlerin ortaya çıktığı zamanlarda gerçekleşti. Yani bakınız şimdi ilk Cumhuriyet döneminde ilk darbe İzmir suikastıyla Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmıştır.
Hı hı.
Yani o dönemde Atatürk çok partili hayata geçmeyi esas almıştı ve bu projeyi engellemek için tek parti ve diktatör rejimini sürdürmek isteyen sistemin içerisindeki İttihat Terakki zihniyeti Atatürk'ü çok partili hayattan vazgeçirmek için İzmir suikastına darbe yapmıştır. Hmm. Maksat Atatürk'ü öldürmek değil. çok partili hayatı öldürmekti.
Arkasından da serbest fırka kapatıldı. Liderleri bir tarumar edildi.
Türkiye'de istiklal mahkemeleri eliyle büyük tasfiyeler gerçekleştirildi falan. Doğru. Çünkü Atatürk güçlü bir liderdi ve o güçlü lider eliyle onu tehdit ederek ona tek parti rejimini ayakta tutturdular. Aslında Atatürk normal şartlarda çok partili hayat denemeleri olmuştu. Geçmek istiyordu ama İttihat Terakki kalıntısı, ki bu İttihat Terakki meselesi önemli bir meseledir. İttihat Terakki'nin köklerine indiğimizde İtalya'daki Carbonari Cemiyeti'ne, İbrahim Temol'a gideriz. İtalya'daki Carbonari Cemiyeti'de bir işte Mason Locası. İşte bu Mason Locası geçtiğimiz 10 yıllar içerisinde P2 Mason Locası olarak tasfiye edildikten sonra İtalya'daki derin devlet çökertilebilmiştir. Yani bu biz siyasal tarihleri olaylar üzerinden, sıcak gündemler üzerinden değerlendirdiğimiz için birçok şeyi kaybediyoruz. Biraz daha işin derinine inmemiz lazım. Bugün Türkiye'de biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir Adnan Oktar grubuna bir operasyon yapıldı. Bu operasyon da orayla bağlantılıdır. Bunu da unutmayalım. Çünkü Adnan Oktar İtalyan Mason Cemiyeti'nin üyelerinden bir tanesidir. Kökleri nerelere kadar gidecek? Veya İtalya'daki o meşhur savcı gibi Türkiye'de büyük bir savcı çıkıp da bu işin köküne kadar gidebilecek mi, göreceğiz. Umarım gidilir. İnşallah. Dolayısıyla kıymetli dostum, yani mutlaka darbeler güçlü liderlerin olduğu dönemlerde yapılmıştır. Toplumun gücünü azaltmak, devletin gücünü azaltmak ve dışa bağımlılığı artırmak için. Bir, iki, darbeler din kullanılarak yapılmıştır. Ve FETÖ'de, şimdi oraya geliyoruz, 40 yıl uluslararası sistem tarafından, CIA tarafından, Amerika tarafından, NATO tarafından, ne diyorsanız deyin, Türkiye'de Türk devletini din üzerinde manipüle etmek ve iddialarından vazgeçirmek üzere kurgulanmış bir yapıdır ve bu yapı eliyle bu harekat yapılmıştır. Yani fotoğrafı geniş bir perspektiften okumak gerekiyor her şeyden önce aziz dostum. Buna dikkat edelim. Yani sonuçta darbelerle beraber Türkiye gündemine sokulan kavramlardan bir tanesi irtica kavramıdır. Ve bu kavram da sürekli elastiki bir kavramdır.
Sakız
gibi sündürülür önümüze getirilir. O açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye
düşünüyorum. Yani teyidin için söyleyeyim, güçlü liderlere darbeler yapılmıştır. Atatürk, Mustafa Kemal, mesela İnönü'ye böyle bir teşebbüs yok.
Ama Menderes'e
var. Arkasından Necmettin Erbakan 80 var. Tabii. Necmettin Erbakan'a 28 Şubat'ta var. Arkasından Tayyip Erdoğan 27 Nisan var vesaire değil mi? Yani hatta Özal'da suikast olduğu şüphesi hala kalkmış değil. Evet. Teyit için söylüyorum yani. Türkiye'nin büyümeye kalktığı dönemlerde.
Türkiye'nin büyümesi dünya sistemi açısından tehlikeli bir şeydir. Çünkü şimdi Türkiye büyük bir ülkedir. Yani tarihen baktığımız zaman da eğer o tarihiyle beraber var olan büyüklüğünü idrak ederek yeniden at koşturmaya başlarsa birilerinin alanı daralacaktır.
Evet.
Yani Türkiye'nin büyük bir ekonomiye, büyük bir güce sahip olması diyelim ki Çin'in büyümesi gibi bir şey değildir. Yani ki Çin'e bile tahammül edemiyorlar. Türkiye
Hindistan'ın büyümesi gibi değil. Kanada'nın büyümesi gibi değil.
Türkiye'nin çünkü büyümesi. Hinterland'ı büyüktür Türkiye. Yani Türkiye'den uçağa bindiğinizde 3 saat içerisinde doğu, batı, kuzey, güney seyahatleri yaptığınızda dünya nüfusunun 1/3'üne ulaşabiliyorsunuz neredeyse. Bu önemli bir avantajdır. Yani büyük bir güçtür. Türkiye bir merkez ülkedir.
Dünyanın kavşak noktası.
Eyvallah. Yani onun için mutlaka bu darbe, Türkiye'de en tehlikeli darbelerden bir tanesi 27 Mayıs darbesidir. Çünkü 27 Mayıs darbesiyle birlikte sivil yönetimin alanı iyice daraltılmıştır. Özgürlük getiriyoruz diyerek millet budanmıştır. Ve onun kalıntıları hala devam ediyor. Bütün bu darbeler, sivil alan genişledikçe uluslararası vesayet odaklarının askeri içerisindeki uzantıları. Şimdi yani şöyle kategorik olarak asker falan şeklinde yorumlamak da doğru değil. Yani ordu içerisinde de farklı kesimler var malumunuz. Dolayısıyla burada o ordu içerisinde devşirilmiş olan uluslararası sistemin aktörleri bir şekilde darbeye tevessül ediyorlar, alanı daraltıyorlar vesaire. Bunlar yaşanıyor. Ve netice itibariyle 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe aslında en büyük saldırıydı Türkiye'ye karşı yapılmış olan. Ama bir şeyi unuttular, millet bu en büyük saldırıya artık yeter dedi. Yani artık yeter dedi. Bundan sonra şöyle millet olarak söylüyorum, bir kere başarılmış olan bir daha güçlü bir şekilde başarılır. Şimdi 15 Temmuz gecesi yaşanan hadiseye dikkatinizi çekelim. Uçaklarla, tanklarla, uçak savarlarla, işte G3 piyade tüfekleriyle vesaire falan milletin üzerine ateş açılmasına rağmen millet çok sabırlı davrandı ve silah kullanmadı. Belinde silah olan da kullanmadı.
Evet.
Yani bu çok...
Bir tek sivil halktan, bak bu kadar 2 yıl geçti üzerinde, bu kadar mahkemelere gidiyoruz, dinliyoruz, biz TRT mahkemelerine müdahiliz ve üzerinde aralıklarla deyip takip ediyoruz mahkemeyi. Hakikaten bir tek sivil vatandaştan efendim silah kullanımına dair birine iddia olduğu, ne bir fotoğraf karesi paylaşıldı, ne konuşuldu.
Yani, bazı yerlerde ufak tefek oldu. Mesela ben biliyorum, yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin oradan jandarmaya ateş açıldı. Neden? Şundan dolayı, çünkü jandarma binasından oradaki sivil vatandaşa çok yoğun bir şekilde öldürücü ateşler açılınca oradaki bazı vatandaşlar hani ateş etmesinler diye binaya doğru ateş açıldığını biliyorum. Gördük onu çünkü evet. Ama yani o silahlarla
kitlesel orada, büyük ölçekte organize bir şey olmadı.
İnsan hedef alınarak değil. Yani onların ateş açmasını engellemek için karşı ateş açıldı. Bunlara şahit olduk o gece ama şey olmadı. Yani böyle hedef göstererek öldürmek için falan değil. Yani mesela o tanklardan,
bundan uzak duruldu.
Tabii tanklardan çıkarılan insanlara karşı işte vatandaşın gösterdiği şefkat, kucaklayıcılık vesaire, onlara vurmak isteyenleri bile engellemeler falan. Milletimiz çok ağırbaşlı ve vakur davrandı. Ama bu şu demek değil. Yani
bir daha olursa.
Yani bir kere.
Haklarını yani, kullandılar.
Yani millet bir kere. Çünkü o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı metni konuşmasına dikkat ederseniz, ben milletimi sokaklara, meydanlara, havaalanlarına davet ediyorum ama sivil tepki olarak demişti. Yanılmıyorsam öyle bir ifade vardı orada. Ya on, yani o da önemliydi yani. Onu da korumak lazım. Eyvallah.
Peki bu darbenin faili artık gün gibi aşikar ki Fethullah Gülen ve örgütü ve bunun destekçileri idi. Her ne kadar bunu örtbas etmeye, bunu efendim karartma çalışmaları olsa bile, mesela geçmiş yıllarda darbenin hemen arkasından aslında çok net duruş beklediğimiz ana muhalefet lideri o duruşu gösterememişti. Ama bu yılki 15 Temmuz kutlamaları vesilesiyle ve yıl dönümü sebebiyle milletin şahlanışı, bu hain darbe teşebbüsünün telliğine bir açıklamayla Sayın Kılıçdaroğlu toplum karşısına çıktı.
Evet.
Yine Anadolu Ajansı geniş istatistikler yayınladı. Mesela 28 ülkeden 82 FETÖ'cü alındı ve ülkeye getirildi. Bu arada takriben 70 ülkeyle 18 ayda Maarif Vakfı temas etti. 34 ülkede temsilcilik ve ofis açtı. Şimdi 20 ülkede yaklaşık 100 küsür okul 10 bin öğrenciye ulaştı. Yani şunu demek istiyorum. Bu darbeyi oluşturan o yapının ekonomik, siyasi, eğitimsel yapılarla mücadele son hız devam ediyor. Sizce bu yapılan mücadele yeterli mi? FETÖ örgütü çökertilmiş midir? Yeni bir kalkışma yapabilirler mi? Ne dersiniz?
Şimdi tabii dışarıda yürütülen mücadelenin nasıl sonuçlanacağını o ülkelerin yönetimleri karar verecek. Yani Türkiye bu konuda talepkardır, ısrarlıdır. Efendim güçlü bir şekilde takip ediyor. Tamam, eyvallah, ama sonuçta şimdi bağımsız bir ülkede o ülkenin işte siyasal iktidarı veya yargısı karar verecek veya işbirliği içerisinde karar verecekler. Bazılarının hukuki, bazılarının siyasi karar gerektiriyor ve yerel olması gerekiyor bu kararların. Ben gördüğüm şey şu, özellikle mesela bu Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar son 6 ay içerisinde dışarıdaki ülkelerde bir bekle gör politikası
vardı.
Yani bu nasıl bir şey biliyor musun aziz dostum? 17-25 Aralık olduğunda birileri pozisyon kolladılar. Kim kazanacak? Kime yatırım yapalım? Bir hafta bekleyenler oldu. Bir hafta sonra ortaya çıkıp FETÖ aleyhinde konuşmaya başlayanlar oldu. Bunların içerisinde bazı kendisi tırnak içinde cemaat lideri olduğu söylenen omurgasızlar da var. Tamam, Tayyip Erdoğan kazanacağı belli olunca çıkıp FETÖ aleyhinde konuşmaya başladılar. Şimdi dışarıda da böyle. Yani seçim yaklaşınca ne olur ne olmaz. Hani belki, çünkü sonuçta FETÖ dediğiniz şey FETÖ değil, Amerika. Amerika ile harp ediyorsunuz yani. Yani Türk devletinden yana mı tavır alacaksınız, Amerikan'dan yana mı tavır alacaksınız, bunu dışarıdaki ülkeler tartışıyor. Bunu ben aynı zamanda Maarif Vakfı'nda mütevelli heyet üyesi olduğum için gittiğim ülkelerde bunu görüyorum. ülkelerin yöneticileriyle yaptığımız toplantılarda, görüşmelerde.
Yani bu açmaz, bu dilenme, bu ikircikli yapı var idi. Bu var. Son seçimlere kadar.
Var, gene
bu seçimleri biraz netleştirdi mi
yok,
sanki?
Yok, devam edecektir. Edecektir. Çünkü ülkelerin, yani Türkiye ile diyelim ki irtibatı, iletişimiyle, Amerika'daki Amerika ile olan irtibatı, iletişim burada belirleyici olacak. Yani şimdi Anglo-Sakson dediğimiz İngiliz-Amerikan etkisindeki ülkelerde FETÖ varlığını bir şekilde korumaya devam edecek. Ha şöyle devam edecek, ha böyle devam edecek. Yani bir şekilde Amerika burayı Fransa ediyor etmeye devam edecek. Yani FETÖ'nün en büyük ekonomik geliri Türkiye'de falan değil. Şu anda Amerika'da. Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye verilmiş olan charter okullar en büyük gelir kaynağıdır. Yani okul devletin, evet. Öğrenci devletin, öğretmen devletin FETÖ işletiyor. Öğrenci başı devletten para alıyor. Şimdi charter sistemi Amerika'da. Yani yüzlerce okul var. Şimdi yani FETÖ Amerika'ya gönüllü kölelik yapmıyor yani. Paralık kölelik yapıyor. Parayla satıyor.
Görevini başaramadı diye düşünüyorum ben. Tasfiye edilebilir diye düşünüyorum. Mesela en
ama
son
şimdi öyle bakma. Şimdi Türkiye deliler üzerinde niye okuyoruz ki fotoğrafı? Amerika'nın birçok ülkede FETÖ gibi yapıları var.
Var.
FETÖ'den vazgeçerse diğer ülkelerdekiler de Amerika'ya satabilirler. Ha, yani evet, uluslararası ilişkiler, denklemler, dengeler, şunlar bunlar çok farklı birbirinden. Hı. Yani bir şekilde diyelim ki FETÖ liderini ifna ederler, sistemin dışına atarlar. Azar azar öldürürler veyahut da Amerikan sistem bunu kendi içinde yapar ama o sistem başına birisini koyar. Yani o sistemi kullanmaya devam edecektir. Hı. Yani onun için ama Türkiye'ye geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız işte dünkü konuşmasında Şehit Gazi yakınlarıyla yaptığı Cumhurbaşkanı'ndaki konuşmasında açık açık şunu söyledi. Yani biz bu Ahtapot'un kollarını kestik dedi. Tamam ama gövde duruyor yani. Hı. Şimdi yeniden kolların uzamasına fırsat vermemek lazım. Hı. Yani bu çok 40 yılda oluşmuş bir yapı, böyle bunu söktük attık falan filan böyle değil yani.
Değil.
O kadar kolay da değil, basit de değil. Bir, ikincisi buradaki devlet olarak tabii yani diyelim ki bunların çocukları, yakınları vesaire falan filan, bunları rehabilite etmek gerekiyor, bunları kazanmak gerekiyor. Çocukların yeniden terörize olmasını veya devlet düşmanı, millet düşmanı olmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor.
Eyvah.
Devlet olmak mücadeleyi biraz da sadece örgüt mücadelesi olarak değil, sosyolojik mücadele olarak da yürütmek gerekiyor. Bununla ilgili önümüzdeki süreçte zannediyorum ki biraz daha ciddi bir şekilde bu meselelerin üzerinde durup rehabilitasyon açısından da bir şeyler yapmamız gerekiyor yani.
Peki. Tam evet. Da bu noktada yani şöyle bir eleştiri de var 15 Temmuz'la alakalı ve 15 Temmuz'un toplumdaki karşılığı veya devletin 15 Temmuz'a yaklaşımı ile ilgili şöyle bir eleştiri de var. Yani üzerinden 2 yıl geçti. Böyle büyük Türkiye Cumhuriyeti devleti tarihindeki en önemli siyasal kırılmalardan bir tanesi. Yani belki 1960 devrimidir, belki 1923 anayasasıdır, birisi budur. Veya çok partilerde geçiş gibi böyle 5-10 şey sayabiliriz. Ama direkt devletin varlığına, istikbaline ve istiklaline kastetmiş bir darbe teşebbüsüydü bu. Ve kanlı bir darbe teşebbüsüydü. Aradan 2 yıl geçti aziz dostum. Biz ilk gün olayın sıcaklığıyla Dursun Ali Erzincanlı'nın 30 kurşun şiiri dışında hafızamızda kalan 15 Temmuz'u anlatan çok kıymetli bir film, kıymetli bir sergi, kıymetli bir müze, kıymetli bir tema, karikatür, kıymetli bir sempozyum ya da bu sosyolojik araştırma. Yani biz 15 Temmuz'un o hani ibret alma hikayemiz de vardı ya biraz önce değindiniz. Hakkıyla biz 15 Temmuz'un anlatılması, algılanması, anlaşılması konusunda eksik kaldığımızı kabul eder misin? Yani eksik kaldığımızı düşünüyoruz diyorlar.
Yok, öyle düşünmüyorum.
Öyle düşünmüyorsunuz.
Çünkü şunun için bu tür hadiseleri sıhhatli değerlendirebilmek için görmek lazım. Görmek için de zamana ihtiyaç var.
Hmm.
Erken yapılan işler doğru işler değildir.
Hmm.
Yani tamam, işte raporlar hazırlandı, FETÖ'yle mücadele vesaire falan ve kült hareketlerle ilgili çalışmalar yapıldı, yapılacak. Daha olay sıcaklığın içerisindeyiz. Bir kere kamudan atılanlarla ilgili olarak haklı olanlar, haksız olanlar, geriye dönenler, şunlar bunlar. Fotoğrafı net bir şekilde
yani süreç
net,
normal işliyor diyorsunuz.
Netlik ayarını görmek gerekiyor. Mesela 2 gün önce TRT1'de bir 15 Temmuz'la ilgili belgesel türünde bir yayın vardı. Yayınlandı. İzledim mesela. Çok şey zihnimde oturdu. Yani TRT'yi bu konuda tebrik etmek
evet,
lazım.
Bir haftada güzel bir yoğun bir çaba içerisinde evet, TRT yani, bütün güzel kanallarıyla.
Şimdi bu tür olayları sıcağı sıcağına değerlendirdiğiniz zaman sıcak bazen yakar da yani. Biraz zaman geçmesi lazım üzerinden. Tabii ki yargılamalar, şunlar bunlar vesaire falan, bunlar da ortaya çıkacak, kararlar verilecek. Sonra şöyle bir geri çekileceğiz. Yani fotoğrafı net görebilmek için olayın içinden dışarıya çıkmak gerekiyor. Bir olayın içinden bir dışarıya bir çıkalım bakalım. Ondan sonra bizim işte senaristlerimiz olacak değil mi? Yani hikayeyi yazacak tabii şairlerimiz, romanlarımız, hikayelerimiz çıkacak. Onlar yazılacak. Sonra bunlar belki bir araya gelinecek, değerlendirilecek.
Antoloji oluşacak.
Tabii yani. Oluşacak yani ister istemez ama yani tarih yapılır. Yapılırken yazılmaz. Tarih yapılırken yazarsanız o zaman o tarih olmaz. O ideoloji olur.
Sonrasında. Tarih yapılır sonra yazılır.
Tabii.
Diyoruz.
Yani tarihi not almak ama sonra olayların dışına çıkarak yazmak gerekiyor ki o zaman hani devlet tarihi olmasın.
Eyvallah.
Olay tarihi olsun. Hadisenin tarihi olsun.
Son 4 dakikamız ve ben final sorusunu şöyle tamamlamak istiyorum. Sıkça bütün programlarımız boyunca dile getirdiğimiz yeni setöler, metöler, etöler, ketöler olmasın.
Evet.
Bu 15 Temmuz kalkışmasından dersimizi alalım diyoruz ama çok yakın zamanda yine yıllardır toplumun gözü onun önünde olan bir yapıya operasyon yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Emniyeti.
Evet.
Artı seçimlerde yine çok büyük bir yapının içindeki iç konuşmalar medyaya yansıdı.
Evet.
O siyasal tutumlarına ait. Yani bu yapılarla mücadele konusunda neler söylemek gerekir topluma, insana, insanlarımıza?
Şimdi tabii yani siyasal tutumları farklı olabilir bir kere cemaatlerin, tarikatların. Bu normal, makul bir şey yani.
Evet.
Ama millete karşı bir tutum veyahut da başka emperyal güçlerin hizmetinde bir tutum geliştiriyorsa bunu oturup konuşmak lazım.
Hı.
Onu bir kenara koyalım.
Evet.
Yani o yapıyı sevdiğimden falan değil onu söyleyeyim ben.
Eyvallah.
Ama tespit açısından, doğru tespit yapma açısından bir, iki. Şimdi tabii Türkiye gibi ülkelerde yaşıyorsanız, Türkiye bir köprü ülkesidir. Tamam. Köprünün altında her zaman balık da olur, yılan da olur. Balıkları çoğaltmak lazım, yılanları azaltmak lazım. Bu tür sakıncalı yapıları devlet. Şimdi bizim metaforumuz şu. Devlet çarkı ağır işler. Ama doğru işler. Yani devletten, kişiden beklediğimiz refleksi beklemememiz lazım. Yani bir anlamda devlet tarlanın içerisindeki ayrık otlarını çapayla temizler. Normal zamanlarda. Ama kriz zamanlarında eline tırpanı alır ve biçer. Şimdi bu bahsettiğimiz mahsurlu yapıların içinde ayrık otları varsa devletin bunları ayıklaması, temizlemesi lazım. Ama yapı tamamen ayrık otuna dönüşmüşse o zaman tırpanı vuracak devlet. Devlet tabii ki adalet ve merhamet. Devletin aklı adalettir. Adaletle. Kalbi de merhamettir. Ve merhametle hareket etmesi gerekir. Bu tür bahsettiğimiz yapılarla ilgili kült yapılar dediğimiz özellikle batıda geliştirilmiş olan yani illa tırnak içinde İslami setekalar cemaatler açısından değil. Yani bugün New Age dediğimiz yapılar, cemaatler vesaire falan yani köprü altı örgütler, organizasyonlar batıda geliştirilmiş olan ve uzantısı içimize girmiş olan zararlı yapıları da devletin izlemesi gerekiyor. Ben önümüzdeki süreçte özellikle istihbaratın daha güçlü hale getirildiğini bu yeni yapıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına bağlanarak işte müsteşarlıktan başkanlığa dönüştürülerek daha etkin.
MİT'in son operasyonlarda bir değişimi, bir farklılaşmayı gösteriyor zaten.
Eyvallah. Zaten uluslararası operasyon etkisi de verildi biliyorsunuz son olaylardan sonra. O açıdan bunlara dikkat etmemiz lazım ama bizim dikkat edeceğimiz şey şu.
Final cümlemiz.
Eyvallah. Yani biz insanlığa karşı işlenen suçları affedemeyiz. Çünkü insanlığa karşı işlenen suçları affetmek insanlığa karşı işlemiş daha büyük bir suçtur.
Bununla bitirelim.
Eyvallah.
Sayın Cerrah çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler bir hayata dokunan sözlerin daha hızlıca sonuna geldik. Bize teknik masada Nuri Göktaş, yapımda Aydan Orhan Hanımefendi emek verdiler. Önümüzdeki hafta yeni bir konu ile huzurlarınızda oluncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Evet, tüm şehitlerimize, rahmet gazilerimize de tabii ki şifalar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
Amin. Eyvallah.
Hayata dokunan sözler.